Ayrım 30.
Bir süre kaldım öyle. Hiç istemediğim halde bir sigara içtim. Silvan'ı geçince Malabadi Köprüsü bütün ihtişamıyla karşımdaydı. Koca taşlarla örülmüş dev bir köprü. Taşların beyazlığı kirlenmiş. Tüm çevreye hovardaca bakıyordu. Benzersizliğinin bilincindeydi sanki. Kim bilir kaç öyküye tanık olmuştur. İçimden kendimi aşağıya bırakmak geldi. Hemen arabaya koştum. Ahtamar adasına varmalıydım. Her şey orada çözülecekti. Elif'i tanıdığım yerdi Ahtamar. Sert, savaşçı ruhlu bir ilk çağ savaşçısını andıran Malabadi Köprüsü'nü ardımda bırakıp Bitlis'e hareket ettim. Sonra Sivan Gölü ve Ahtamar. Bitlis tek yolun kenarına kurulmuş bir şehir. Evler yoldan hemen yükselen dağlara kurulmuş. Şehrin bu tek yolu da insan kaynıyor. Kadınlar yok denecek kadar az. Tatvan'a varınca lacivert Van Gölü göründü. Bir denizi andırıyordu. Yerli halk deniz diyor zaten. Boz, sert toprakların içinde deli bir laciverde bürünen Van Gölü. İlk kez gülümsedim. Karnım açtı ama Tatvan'da durmadım. Bir saat sonra Ahtamar Adası göründü. Küçük iskelede kayıkçı ile fiyatı konuşurken genç bir çift de adaya çıkmak istediklerini söyledi. Ben onlardan uzağa oturdum. 10 dakikada adadaydık. Martılar çığlık çığlığıydı. Adaya doğru çıkmaya başladık. Gök mavi, göl mavi. Senin gözlerin de maviydi. Genç çift ardım sıra geliyordu, hiç konuşmuyorduk. Ermeni sanatının başyapıtlarından olan kilise karşımdaydı. Loş ve serindi içeri. Seni ilk gördüğümde elini kaldırmış duvardaki gözlere oyulmuş kabartmaları gösteriyordun. Duvardaki gözleri oyulmuş kabartmalarda bir zamanlar çok değerli taşların olduğu söylenir. Şimdi bomboş bakıyor kabartmalar. Az sonra arkamdaki çift içeriye girdi. Genç kız elini kaldırıp duvardaki kabartmaların gözlerini gösterdi. Abi bak gözleri oyulmuş dedi yanındaki gence. Başımı çevirdim, göz göze geldik, gülümsedi. Sizce de yazık değil mi? Kör olmuşlar. Çıldırabilirdim. Hiçbir şey düşünemedim bir an. Elif'i de böyle tanımıştım. Abi yanıma gelip elini uzattı. Adım Ali, kardeşim Burcu. Eli hala bana uzanmış duruyordu. Bomboş bakıyordum. İyi misiniz dedi Burcu. Burcu'nun gözleri Van Gölü gibiydi. Affedin başka şey düşünüyordum diyebildim. Kiliseden sonra badem ağaçları ve çalılarla dolu adayı gezdik. Martılar yine delirmişti. Adanın en yüksek noktasına geldiğimde içimdeki o isteğin durduğunu hissettim. Kendimi buradan aşağıya Van Gölü'nün derinliğine bırakacaktım. Yapamadım. Neredesin şimdi? İlk kez acıktığımı hissettim. Ali, Van'da güzel bir lokanta biliyorum. Sizi yemeğe davet ediyoruz dedi. Burcu yol boyunca adanın martılarından söz etti. Bir de gözleri oyulmuş kabartmalardan. Burcu, ben operadayım, abim Van'da doktor, izne geldim. Ben deprem sırasında buradaydım, siz orada mıydınız dedi. Evet dedim, oradaydım. Eşim enkaz altında kaldı. Onu gömüp izne ayrıldım ben de, şimdi buradayım. Lokantaya dek konuşmadık. Lokanta çok gösterişli ve genişti. Böylesine güzel bir yer beklemiyordum. Burcu, yarın İshak Paşa Sarayı'na gidiyoruz, siz de gelin dedi. Ali, araban bakımda yarın çıkacak bizimle gelin dedi. Bir dost gibiydi Ali. Yıllarca tanıyor gibiydim. Aşağı yukarı aynı yaştaydık. İstanbul'dan konuştuk yemek boyunca. Ortak mekanlardan. Benim arabamla gidelim dedim yemekten kalkarken. Yarın sabah. Dışarıya çıktığımızda akşam olmuştu. Kargalar ötüyordu. Gökyüzü yine yıldızlarla doluydu. Bir yıldız kaydı o sırada. Ali beni kahve içmeye evine çağırdı. Evin odaları salona açılıyordu. Balkona geçip Burcu'nun yaptığı kahveleri içtik. Gecenin geç saatinde izin isteyip ayrıldım. Otele varır varmaz uyudum. Sabah telefonla uyandım. Görevli ziyaretçiniz var dedi. Banyo yapıp tıraş oldum. Ali ve Burcu beni bekliyorlardı. Burcu'nun gözleri Van Gölü'nden de güzeldi. Yolda yemek için bir şeyler hazırladım. Kahvaltıyı yolda yaparız dedi Burcu. Erciş üzerinden Ağrı'ya yol aldık. Keskin bir sarılık egemendi doğaya. Her renk canlıydı. Yaşıyordu sanki. Erciş'te Van gibi yemyeşil. Kabak ve kayısı ağaçları kaplamış her yeri. Bitlis'teki gibi insan kaynıyordu çarşısı. Yine kadınlar azdı. Sübhan Dağı Van Gölü'ne yaslanmış, aşkını anlatıyordu. Heybetli, ulu bir dağ Sübhan. Ama Sübhan tek başına, dedi Burcu. Yalnızlık, sustu. Benim de tek başıma olduğumu anımsadı. Arabayı arada bir Ali kullanıyordu. İshak Paşa Sarayı'na vardığımızda her şey tarihti artık. Yalnızca tarih var. Kendimizi geçmişten biri gibi hissettik. İshak Paşa, kayaların üstünde bir orta çağ derebeyi gibi dikilmişti. Taş yapının dayanılmaz güvenini, estetiğini burada bir kez daha hissettim. Üçümüzün de başı döndü. Ağrı Dağı'nı döne döne çıkıyorduk. Ilgın'a varmak için sazlarla kaplı bir gölde mola verdik. Ali, arabadan bir karpuz çıkarıp kesti. Karpuzu yerken Ağrı'yı izledik. Ağrı görkemin simgesi. Üzerinde hiç eksilmeyen bulut kütlesiyle pırıl pırıldı. İnsan kendini bu büyüklüğün yanında aciz hissediyor. Birçok ressamı kıskandıracak, kıskançlıktan çatlatacak bir manzaraydı gördüğüm. İlahi bir manzara. Bu güzellikleri daha önce göremediğime hayıflandım. Körmüşüm meğer. Dağcılara özendim. Bu güzel dağa tırmanmak müthiş bir duygu olmalıydı. Karpuzumuzu yiyip arabaya bindik ki nereden çıktığını anlayamadığımız üç çocuk bıraktığımız kabukları yemeye başladı. Üçümüzün de içi acıdı. Üçümüz de yediğimiz karpuzu sindiremedik, haram oldu. Ilgın'ı da geçtik, Ali'nin doktor arkadaşının yanına aralığa gidiyorduk. Neredeyse akşam oluyordu. Sol taraf Ermenistan'dı, her yan ova. Diz boyu bodur yazlık otlar bürümüştü toprağı. Hasan Han köyünü geçerken Burcu direksiyondaki elime yapıştı. Ne olur dur, dedi fısıldayarak. Leylekler inmiş, gürültü etme. Parfümü öyle güzel kokuyordu ki. Gürültü etmem, dedim. Ali ile sessizce onu izledik. Önümüzdeki çalıları aralayıp baktık. Gözlerim iki günden beri şaşkındı. Her güzellik karşısında çocuk gibi aptallaşıp kalıyordum. Şimdi de öyle. Tanrım, muhteşem bir görünüm bu. Binlerce leylek büyük göçten önce burada toplanmıştı. Kimi tek ayağını karnına çekmiş, kimi oturmuş, kimi de geziniyordu. Gerçek dünyadan hayal dünyasına geçmişim. Burcu kamerasını çıkarıp leylekleri görüntülemeye başladı. Çalının hemen ilerisindeki leylek başını çevirdi. Göz göze geldik. Ne olur bir şey yapmayacağım, dedim usulca. Leylekler kanatlarını açıp havalanmaya başlayınca binlerce leylek de aynı şeyi yaptı. Hayal bozulmadı. Hayal gerçek oldu. Binlerce leylek gökyüzünü kapladı. Günün son ışıkları beyaz vücutlarını kızıla boyadı. Bir senfoniydi bu. Hem gözlerimiz hem de kulaklarımızın iştahla algıladığı bir senfoni. Birden bir sesle irkildim. Burcu muhteşem sesiyle bir Azeri türkü söylüyordu. Güzü, Azerbaycan'daki güzü anlatıyordu türkü. Aralığa vardığımızda Ali'nin arkadaşını bulduk. Şeref ve karısı çok sevimliydi, henüz evlenmişlerdi. Gece boyunca oturup konuştuk. Ben odama dönerken Burcu da kendi odasına giriyordu. Sesin çok güzel, dedim. Beni dinlemeye gel İstanbul'a dönünce, dedi. Gözleri yine güzeldi, parfümü yine güzel kokuyordu. Gördüğüm manzaralar beni çarpmıştı. İshak Paşa Sarayı, Malabadi Köprüsü, Ağrı Dağı, Van Gölü, Ahdamar Adası, leylekler. Bir de Burcu. Yatağa uzandım, birden irkildim. Bahçeye zor attım kendimi. Ay birazdan yenilecekti sanki, koskocaman. Bir sigara çıkarıp yaktım. Tut ağacına sarılıp ağlamaya başladım sessizce. Hiç sevmediğim halde ağladım. Arkamda birini hissettim. Utanarak döndüm. Burcu'ydu. Gözyaşlarımı silmeye çalıştım. Yastık, dedim. Yastığım Elif'in kullandığı deterjandan kokuyor. Ne aptalım. Çocuk gibi ağlıyorum işte. Burcu hiçbir şey söylemeden elini başımda gezdirdi. Çaresiz, yalnız, acılı, genç bir adama ne söyleyeceğini o da şaşırmıştı. Gözlerini gözlerimden kaçırırken gördüm. Bir çift gözyaşı süzüldü yanaklarından aşağıya doğru. Van Gölü ağlıyordu. Ben içeriye geçerken o kısık sesle arya söylüyordu. Madame Butterfly'ın intihar ederken söylediği o trajik aryayı. Sabah erkenden yola çıkacaktık. Yatağa uzandım. İstanbul'a döner dönmez Burcu'nun yanına gitmeye karar verdim. Seni unutmak mümkün mü? Bir Yeni Zelanda Esintisi. Esen Türay. Esen Türay, 31 Aralık 1959 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'ni 1978, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünü, BA 1982, Boğaziçi Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Yüksek Lisans Programı'nı MA 1985 bitirdi. 1983-1987 yılları arası Boğaziçi Üniversitesi'nde yürütülen bir projede araştırma asistanı olarak çalıştı. Yeminli tercümanlık yaptı. Cumhuriyet Dergi, Güneş Gazetesi, Hello İstanbul, The Press, Daily Telegraph, North and South, The Village Press gibi gazete ve dergilerde Türkiye ve Yeni Zelanda üzerine yazıları yayımlandı. Hobisi olan fotoğrafçılık ve resim çerçevesi yapımı aynı zamanda da geçim kaynağı. 1993 yılından beri Yeni Zelanda'da yaşıyor. Çok uzak doğu ya da iyimser bir bakışla yer kürenin öte yanından yaklaşsak bile daha yakın olmayan bir ada ülkesi Yeni Zelanda. Ülkenin yerlisi Maorilerin dilinde ise ilk geldiklerinde ada onlara aydınlık, uzun ve bulut gibi göründüğünden Aotearoa, yani uzun ak bulutlar ülkesi. Pek el değmemiş bir yeryüzü cenneti. Çılgın kalabalıkların uzağında olmanın tadına doyasıya varabilecek, insanca ve sağlıklı yaşanabilecek, küçük güzeldir sözünü haklı çıkaran pırıl pırıl bereketli topraklar. Yeni Zelanda İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi, İngiltere Kraliçesi'nin sembolik devlet başkanlığı altında genel valisi olan ve parlamenter demokratik sistemle yönetilen bir ülke. Şu andaki başbakanı yine genç bir kadın. Kasım 99'da yapılan genel seçimlerde İşçi Partisi lideri Helen Clark, Jenny Shipley'i geride bırakıp yıllardır iktidarda olan Muhafazakar Ulusal Parti'yi düş kırıklığına uğratmış. Yeni Zelanda'da kadınlar seçilme hakkına sahip olalı 150 yılı geçmiş, bu konuda öncü bir ülke olmanın gururunu yaşıyorlar. Yeni Zelanda, Birleşmiş Milletler raporuna göre 88 ülke arasında yapılan bir değerlendirmede en özgür ülkeler grubunda 5. sırada. Maoriler, Pakihalar, Maori dilinde beyaz ve pek çok değişik etnik kökenli insanın kavgasız, gürültüsüz bir arada yaşamayı becerebildiği huzurlu bir yer. Doğaya dönük, bitkileri, ağaçları, hayvanları çok seven, sağduyulu, sağlıklı, rahat, özgürlüğüne düşkün insanlar Yeni Zelandalılar. Kendilerine kiwi diyorlar. Başkalarının onları böyle çağırmasından da hoşlanıyorlar. Kiwi, hem Çinlilerin gooseberry dedikleri, artık ülkemizde de bulunan ve hatta yetiştirilen bir meyvenin, hem de sadece Yeni Zelanda'da bulunan tavuk iriliğinde uzun gagalı, gün boyu uyuyan, uçamayan ama hantal görünüşüne karşın çok hızlı koşan ve Yeni Zelanda'nın sembolü olan bir kuşun adı. Meyve olan kiwi, ıslah edildikten sonra Yeni Zelanda'nın dış satımında en başarılı olduğu ürünlerden biri haline gelmiş ve Çinliler bile buna artık berry kiwi der olmuş. Ancak birkaç yıl önce Yeni Zelandalılar kiwi'ye dış pazarda daha fiyakalı bir ad vermek isteyip bunca yıllık kiwi'yi Zespri yapmışlar. Üzerindeki etikette Zespri yazsa da Yeni Zelanda sınırları içinde bu meyve hala kiwi kimliğini korumakta. Yeni Zelandalıların %10'unu oluşturan Maoriler, M.Ö. 1350'de adaya gelen Polinezya kökenli yerliler. Yeni Zelanda'da resmi işlemler İngilizce ve Maori dilinde yapılıyor. Pek çok kent ve kasaba adı da yerlilerin dilinde. Bunlardan biri sayesinde kiwiler Guinness Rekorlar kitabına geçmeyi başarmış. 85 harften oluşan bu isim dünyanın en uzun yer ismi olarak kabul edilmiş. Dünya üzerinde Wellington adı taşıyan 43 kentten biri olan başkent Wellington, Yeni Zelanda'nın dışa açılan kapısı Auckland, İngiltere dışındaki en İngiliz kent olarak tanınan Christchurch gibi büyük yerleşim alanları bir yana bırakılırsa, Güney Adası'nda bir kış sporları merkezi olan, diğer mevsimlerde de pitoreskliğini koruyan jet ski, rafting, bungee jumping yapılabilen Queenstown, balinaları izleyebileceğiniz deniz turları düzenlenen Kaikoura, Kuzey Adası'nda kendini dünyanın Art Deco başkenti ilan etmiş olan Napier, dünyaya ihracatı dolayısıyla Yeni Zelanda'nın meyve çanağı ünvanını taşıyan, şarapçılığın da çok gelişmiş olduğu Hawke's Bay, bir jeotermal kaynaklar, geyserler beldesi ve Maori kültürünün de merkezlerinden sayılan Rotorua, Yeni Zelanda'nın en renkli ve ilk bakışta görülmeye değer yörelerinden sadece bazıları. Evet, kader ağlarını örer ve 3,5 milyon Yeni Zelandalı onların bilumum evcil hayvanlar ve 73 milyon koyun ile gezmeye gönüllü, gözlemeye meraklı, fotoğrafa tutkun, genç bir İstanbullu olan Esen'i yukarıda sözü edilen bu mekanda bir araya getirir. Bilgi edinme kaynaklarının, yollarının bugün son derece yaygın olduğu ve bunlara ulaşmanın da artık çok zor olmadığı gerçeğinden yola çıkarak Yeni Zelanda'nın fiziksel, tarihi, politik, ekonomik özelliklerini vurgulamak yerine ora insanı ve onun yaşamı üzerinde odaklanmak çok daha çekici olsa gerek. İşte bu nedenle Esen'in yürekte ve bellekte kalanlardan derlediklerine şöyle bir göz atmakta yarar var. Türkiye'ye geldiğinde rehberliğini ve çevirmenliğini yaptığı Yeni Zelandalı bir çiftin daveti üzerine Esen yollara düşer. 17 bin kilometre kat edip 38 saatlik bir yolculuktan sonra dünyanın öbür ucundaki bu Kiviler ülkesine varır. Ev sahipleri rehberliğini üstlenir ve Esen 3,5 ay Yeni Zelanda'da yaşar, dolaşır, onları ve çevresini tanımaya çalışır. Kulağını, gözünü ve deklanşörünü açık tutar. Artık sabah 7.30'da hal hatır sormak için çalan telefonlara o da alışır. Genelde erken yatar Yeni Zelandalılar, güne de erken başlar. Maori dostların Kia Ora şeklinde telefon seslenişine o da aynı şekilde karşılık verme inceliğini kazanır. Onlardan biriyle tanıştırıldığında Hongi denilen, burunları birbirine hafifçe sürtme yoluyla Maori usulü selamlaşmayı öğrenir. Maoriler'de pek saat mefhumu olmadığının farkına varır. Kimileri bir saat önce uyarıldıklarında bile ya randevularına geç gelir ya da çoktan unutmuştur, rahat insanlardır. Bu durum diğer Yeni Zelandalılar arasında Maori zamanı sözünün türetilip kullanılmasına yol açmıştır. Müziğe çok yatkındırlar. Dünyaca ünlü soprano Kiri de Knava'nın Maori kökenli olduğunu düşünürsek buna şaşmamak gerekir. Ağaç oymacılıkta ustadırlar. Balıkçılık onlardan sorulur. Aralarından ünlü rugby oyuncuları da çıkar. Yeni Zelanda'nın büyük kentleri de diğer ülkelerin büyük kentleri gibidir. Oysa küçük nüfuslu yerleşim birimlerinde yaşamak farklıdır, tempo ağırdır. İşte Esen'i en çok çeken de böyle yerler ve oraların insanlarıdır. İstanbul'da yetişmiş olduğundan bankaya, markete, otobüs durağına neredeyse koşar adım gitmesi ev sahibinin dikkatini çeker. Ona neden acele ettiğini sorar. Bu da Esen'in aklını başına getirir. Yeni Zelanda güney yarım kürede olduğundan mevsimler Türkiye'dekinin tam tersidir. İstanbul'da kış iken orada yaz yaşanır, ilk kez bir yaz Noel'i ve sıcacık bir yılbaşı yerine sıcak bir yılbaşı yaşar Esen. Çoğu Yeni Zelandalı Noel yemeğini yiyip soluğu plajda alır. Noel Baba dünyanın bu ucuna kızak yerine sörfüyle mi gelir acaba? Dünyada sürüp giden gürültülü patırtının çok uzağında huzurlu bir ülke olduğu, insanlar savaşları arkaya yatan bir koltukta TV'den izlediği halde Yeni Zelandalılar görüntüyle gerçek arasındaki o ince çizginin ayrımına varmayı zorlaştıran bu rehavete ve o tür bir deneyimi kendi topraklarında yaşamamış olmanın rahatlığına karşın duyarlıdır, halden anlar. Körfez'e, Kosova'ya, hemen tıbbi, deprem bölgelerimize de maddi yardım gönderir. Göçmen kabul yönetmeliklerini hiç vakit kaybetmeden gözden geçirip Yeni Zelanda'da ailesi olan Kosovalılara kapılarını açar. Yeni Zelanda'da büyük kentler dışında toplu taşımacılığın içler acısı halini gören Esen zaman zaman İstanbul'u arar. Şöyle kapının önüne çıkıp da bir taksi çeviremez çünkü ne yol üzerinde ne de ufukta gelmekte olan bu tür bir taşıt göremez. Ancak telefonla çağırmak mümkündür. İçinde en fazla 7-8 kişiyle sefer yapan belediye otobüsleri saat 18'den sonra ve cumartesi pazar günleri çalışmaz. Yani arabanız yoksa yaya kaldınız demektir. Tabii bütün bunların nedeni yerel yönetimlerin vatandaşın gereksinimlerine duyarsızlığı değil, ortalıkta bu tür bir hizmete gereksinim duyan pek kimse bulunmamasıdır. Ehliyet alma yaşı 15 olan Yeni Zelanda'da neredeyse herkesin bir arabası vardır, hatta bazılarının birkaç tane. Öğrenciler bile okul sonrası ya da tatillerde yaptıkları yarı zamanlı işlerden edindikleri birikimle biraz külüstür de olsa ayaklarını yerden kesecek bir araç sahibi olabilmektedir. Yine otobüse dönelim. Bindiğinde şoför günaydın der. Hal hatır sorar, siz oturmadan hareket etmez. Aracın dışında çocuk arabası asmak için çengeller vardır. Şoför inip bebekli yolculara bu konuda yardımcı olur. Hatta bir bayan otobüs sürücüsü yaşlı bir yolcusunu indirdikten sonra yolun öbür yanına da geçirir. İnsanlığın böylesine, üstelik de trafiği yoğun olan büyük bir kentte rastlamak Esen'i pek duygulandırır. Yeni Zelanda'da hemen her evde bulunan evcil hayvanlar ailenin bir parçasıdır. Veteriner ücreti uzman doktorun muayene ücretinden fazladır. Söz gelimi, kediniz ameliyat olacaksa narkoz ya da antibiyotik kullanılması konusunda izin verip vermemek sizin yetkinizdedir. Çarşaf gibi formlar imzalatılır, kediniz kediliğine yaraşır bir tedavi görür. Bankada Esen'in solak olduğunu fark eden görevli, sol elini kullanan için özel olarak hazırlanmış, kapağı sağa doğru açılan bir çek defteri verir. Bu ne inceliktir. Herkesin bir hobisi vardır, çoğu da buna profesyonel bir ciddiyetle sarılır. Şahane minyatür bebek evleri yapan emekli bir mühendis, nefis orkideler yetiştiren bir hakim, vitray ustası bir ev kadını, kürek takımında parlayan bir bilgisayarcı, karanlık odada siyah beyaz fotoğraflarını kendi basan bir hemşire, çocuk öyküleri yazan bir terapist, şiirleri basılan bir ilkokul hademesi. Bu liste çok rahat uzayabilir. Gücü yettikçe kendi işini kendi gören, 80 yaşında bisiklete binen, 85'inde araba kullanabilen insan manzaraları sıradan görüntülerdir. Sürekli kullanılan ve reçetesiz satılmayan bir ilacı alabilmek için doktora bir telefon yeter. Doktor muayenelerinde bankalarda oyun köşeleri bulunur. Anababalar işini hallederken çocuklar buradaki oyuncak ve kitaplarla oyalanır. Kütüphanelerde yaşlılar ve görme zorluğu çekenler için çok ilgi çeken kitapların büyük punto baskıları vardır. Bunlar kasete okunmuş olarak da bulunur. Sokakta üzerinizde kimlik taşıma zorunluluğu yoktur. Hatta Mayıs 99'a kadar bu ehliyetler için de geçerliymiş. Eğer trafik kontrolü sırasında ehliyetiniz yanınızda bulunmuyorsa ertesi gün götürüp göstermeniz gayet normal bir durummuş. Bir milletvekili ya da bakana mektup yazdığınızda konu ister çok basit ister karmaşık olsun 3-4 gün içinde olumlu ya da olumsuz mutlaka bir yanıt alırsınız. Hem de kendi imzasıyla. Esen iki bakan ve milletvekiliyle yazışıp bu konuyu da tecrübe ile sabit kılmıştır. Pasaportunu uzatması gereken bir kivi evraklarını bir kurye torbasına koyup İçişleri Bakanlığı'na gönderir. 3 gün içinde pasaport geri gelir, işlem tamamdır. Yeni Zelanda'da faturaların posta yoluyla ödenmesi çok yaygın bir uygulamadır. İçinde çek olan zarflar nedense hiç kaybolmaz ve yerine ulaşır. Posta deyince Esen'in içi cız eder. Kâr eden posta idaresinin adi mektuplar için pul fiyatını 45 sentten 40 sente indirdiğini öğrenir. Bir sonraki yıl yine kâr eden posta bu kez bir gün boyunca saat 9-17 arası yurt içinde postalanan bütün mektupları adreslerine pulsuz yani bedava ileterek Yeni Zelanda halkına teşekkür eder. İşte insana saygı ve hizmetin güzel bir örneği daha diyen Esen, kendi ülkesindeki kuruluşların kâr ettikçe ve hatta her fırsatta fiyat artırarak üstelik zamanla kaliteyi de bozduklarını düşünüp üzülür. Daha sonra babasıyla yaptığı bir telefon konuşmasında Yeni Zelanda'dan attığı bir mektubun Atatürk Havalimanı'na 5 günde varıp zarfta tarihli gidiş damgası vardır. Oradan İstanbul sınırları içindeki Kartal'a 22 günde ulaştığını öğrenince üzüntüsüne öfke de karışır. Hastings'in belediye başkanı korumasız dolaşır. Kendi arabasını kendi kullanır. Sokakta karşılaştığı insanların çoğunu tanır, hatır sorar. Ondan merhaba Esen, Türkiye'den haber var mı sözünü duymak hiç de şaşırtıcı bir şey değildir. Yeni Zelanda'da evlerin çoğu bahçeli, tek ya da iki katlı ve ahşaptır. Bahçe ve çevre düzenlemesine öyle önem verirler ki neredeyse tüm ülke bir park görünümündedir. Son birkaç yıldır özellikle Auckland'da yuppilerin gözdesi haline gelen gökdelenler pek rağbet görmeye başlar. Apartman yaşamına alışkın olmayan kiviler için bu değişik ve oldukça da pahalı bir maceradır. Beyaz peynir ve limon kolonyası bulunmadığı için orada yaşayan bir avuç Türkiyelinin bazıları tarafından eleştirilen Yeni Zelanda'da bu açığı kapatabilecek pek çok başka şey olduğunun farkına varan Esen, Yeni Zelanda'yı çok sever.